Ayrım 33, Kale, Stephen James, sayfa 436, 88. bölüm. Polis merkezinin ikinci kat koridoru aralıksız çalan alarm sesleri arasında oradan oraya koşuşturan ve Melis'i ele geçirdiklerinde ona yapacaklarını sıralayan polis memurlarıyla doluydu. Revir odasının polis memurları, FBI ajanları ve sadık görevlileriyle dolup taştığını gördüm. Bu nedenle daha fazla kalabalık yapmaktansa kapının arkasında durup etrafı inceledim. Yere serili memurlardan biri sanki ensesinden bıçaklanmış gibiydi ve sağlık görevlileri onunla ilgilenmediğine göre yaraları ölümcül olmalıydı. Diğer memur ise baygındı, ancak ara sıra bilinci yerine geliyordu. Sol gözü üzeri gitgide yayılan bir lekeyle kaplı kalın bir bandajla sarılıydı. Nihayet alarm sesi kesildiğinde şüphelinin polis üniforması giymiş olduğunu bildiren anonsu duydum. Ancak sanırım bu duyuru biraz geç yapılmıştı. Çok fazla zaman geçmişti ve Melis'in kaçış planı çok iyi yapılmıştı. Gray Smith'i görüp ona doğru yürüdüm. Melis hakkında ne biliyoruz? Bir ayı tanıyoruz dedi dişlerin arasından. 8 sokağı içine alan bir arama alanı belirledik. Peki ya kamera diye sordum. Muayene odalarında mahremiyet endişeleri nedeniyle yok. Sesi gergin ve karardı bir ton aldı. Artık bu polisin meselesi haline geldi. Benim adamlarımdan birini öldürdü. Buradan itibaren olaya biz el atıyoruz. Hayır dedim, hepimiz aynı takımdayız Teğmen. Sonunda övgüyü kimin aldığı umurumda değil. Bu adamı yakalayalım. Yakaladıktan sonra Ralph'in tüm yetkiyi size vermesi için elinden geleni yapmasını sağlayacağım. Bir an tereddüt etti. Bana güvenin dedim, verdiğim sözü tutarım. Bir dakika sonra karardıca başını salladı. Pekala. Tam gitmek üzereyken ona tekrar seslendim. Bir saniye. Önceki gece Dan'ın neden John Doe'nun intihar mahallinde olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Bunu bilmek işimize yarayabilir. Bu soru işaretlerinden biri. Gray Smith derin bir nefes aldı ve yumuşakça, son bir sene içerisinde tramvaylara yakın yerlerde şüpheli ölüm vakaları artmıştı. Evsiz insanları ezip öldürmekten zevk alan birileri mi var diye merak etmeye başlamıştım. Dan'dan bunu araştırmasını istedim dedi. Gray Smith'in açıklaması sorularımın tümünü cevaplamamıştı. Ancak o andaki koşulları düşünecek olursak mantıklı bir açıklamaydı. Ardından ekledi. Artık şu sürüngeni yakalayalım. Melis'in aranmasını koordine etmesi için Margaret'i bulmaya gitti. Odanın ortasında ayakta duran Ralph'in gözü beni buldu. Pat, ne düşünüyorsun? Bana doğru yaklaştı. Sence Melis buradan kaçmak daha kolay olduğu için mi buraya gelmeyi bekledi? Burada daha az güvenlik olduğu için mi? Muhtemelen. Sesimi alçalttım. Ayrıca burası delil odasının hemen yanı. Melis cihazı çaldı. En azından çaldığını sanıyor ama gerçek cihaz bende. Dinle, cihazın burada olduğunu biliyordu ve bence mesai değişiminin saat 17.30'da olduğunu da biliyordu. Biri ona söyledi diye homurdandı Ralph. Dan'ın Melis'i revire götüren memurlarla konuşmasını ve sonra Margaret'in birdenbire cihazla ilgilenmesini hatırladım. Evet, biri söyledi. Ralph'le konuşurken birkaç polis yanımızdan geçerek Melis'i aramaya katılmak için odadan ayrıldı. Böylelikle sonunda yarasına bakabilmek için ölmüş olan memura yaklaşabildim. Neyle bıçaklandığını bilen var mı? Bir metal parçasıyla dedi biri. Bir tür bıçakla. Parker bilincini kaybetmeden önce bize bu kadarını söyleyebildi. Parker'ın suratı dağılmış olan adam olduğunu tahmin ettim. Pekala diye bağırdıdan, elleri kelepçeliydi, bıçağı nasıl alabildi? Ölü memurun boynunu daha yakından inceledim. İnce bir metalin ucu yaradan dışarı çıkmıştı. Ancak adamın boynunun sonuna kadar içine girmemişti. Elimle adamın ense çapını ölçtüm, yaklaşık 15 santimetredeydi. Ardından bunu elimin çapıyla karşılaştırdım, 10 santimetre kadardı. Bence dedim, bıçak Melis'in elinde saklıydı. Büyük bir olasılıkla metakarpofalangeal eklemin içinde gömülüydü. Sorgulama sırasında uğraştığı şey de buydu. Kaşımıyordu. Derisini kazıyor, bıçağı dışarı çekiyordu. Bunu atladık ve bu adam öldü. Melis'i kim kontrol etmişti? Ralph yumruğunu sıktı. Muamelelerini kim yaptı? Dedektif Dan derin bir nefes aldı. Ben yaptım. Melis'i ben kontrol ettim. Ölü ve yaralı olan memurlara baktı ve onu öldüren de ben olacağım. Dedektif Dan bir hışımla odadan dışarı fırladı. Her şeye rağmen Dan Shade olabilir miydi? Peki ya Margaret, Gray Smith? Daha çok delil, daha az varsayım. Teorilerini yok et, onları kanıtlamaya değil, tek tek çürütmeye çalış. Kime güvenebileceğimi bilmiyorduk ama cihaz bende olduğu sürece Shade'in peşimden geleceğinden emindim. Ralph 5 dakika içinde daha önce bulunduğum çalışma alanında buluşalım. Kabul etti ve ben işe koyulmaya gittim. 3 saatlik bir kayıt yapmıştım ama neyse ki bilgisayarımın ortam yürütücü, sivil kıyafetli birinin görüntüsüne gelene kadar kontrol modülü boyunca göstergeyi kaydırarak çekimi hızlı izlememi sağlamıştı. O noktada filmi normal hızında oynatmaya başladım ve odadaki ışıkların söndüğünü ve birinin dikkatlice karanlığın içine girdiğini gördüm. Odaya giren kişinin arkasında çok kuvvetli bir ışık olduğundan ve karanlıkta yürüdüğünden yüzünü seçemiyordum. Bu inanılmazdı. Shade zekiydi, hem de çok zeki, hakkını vermek lazımdı. Odada sadece 3 adım attı ve daha sonra arkasını dönüp çıktı. Bu arada yüzünü sürekli gölgelerin arasında saklıyordu. Bu her kimse büyük bir ihtimalle sadece cihazın orada olup olmadığını kontrol etmişti. Videodaki çekim saatine baktım, 14:28. Hepimizin Melis'i araştırmakla meşgul olduğumuz zamandı. Buraya gelen herhangi biri olabilirdi. Bir dakika, herhangi biri olamaz. Çekimi seçip Cipher programını açtım ve analizini yapmaya başladım. Kilo, dağılımı, hız ve duruş erkekti. Bu Margaret'i listeden siliyordu. Adını kayıt defterine başka biri yazmış olmalıydı. Memur Carrigan'ın bu insanı tespit edip edemeyeceğini sormak için delil odasını aradım. Ancak telefona cevap veren her kimse Carrigan'ın tekrar bilincini kaybettiğini ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Pekala, o zaman neyi araştırmam gerektiğini biliyordum. Artık Rook projesini çözmenin zamanı gelmişti. Bir telefon görüşmesi yaptım ve daha bilgisayarımı kapatamadan Ralph geldi. Sana burada merkezde ihtiyaçları var mı diye sordum. Başını hayır dercesine salladı. Margaret FBI takımlarını yönetebilir. Gray Smith polisi koordine eder. Neye ihtiyacın var? Bu cihazın tam olarak ne işe yaradığını öğrenmek istiyorum ve bize yardımcı olabileceğini düşündüğüm birisi var. Kim o? Drake mi? Hayır. Doktor Rigel Osborne. O bir tür konferansa değil miydi? Geri döndü dedim. Bir telepazarlamacı biraz önce evini aradı. Telefonu kendisi açtı. Ralph sırıttı. Ne satıyordun? Bavul. Bu hiç komik değil. Haydi gidip doktoru ziyaret edelim. 89. bölüm. Polis gözetiminden kaçtıktan 20 dakika sonra Creighton Malice, polis merkezinin iki sokak ilerisinde serseri bir uyuşturucu satıcısından çalmış olduğu arabayla köşeyi dönüp India sokağı boyunca yol aldı. Shade ona kaçtıktan sonra buluşacakları yeri ve zamanı söylemişti ve her şey tam planladığı zamanda gerçekleşmişti. Kaçışı da planladıkları gibi olmuştu. Dün gece depoda 15 santimetrelik bıçağı kolayca eline sokmuştu. Bıçağı orta parmağının dibine yerleştirip bastırmıştı. Rahatlıkla içeri girmişti. Aynen bir hindinin içine fırın termometresini sokar gibi. Tabii ki onu geri çıkarmak için sorgulama sırasında avucundan bir et tabakasını soyması gerekmişti. Başka biri için bu çok acı verici olabilirdi. Ama tabii ki Creighton hiçbir şey hissetmemişti. Daha sonra revire giderken bıçağı kelepçesinin kilidini açmak için kullanmış ve muayene odasına vardıklarında da çiçek bozuğu suratlı polis memuru telefonda konuşurken bir eliyle adamı saçından kavrayıp diğer eliyle bıçağı gayet rahat bir biçimde adamın ensesinden içeri sokmuştu. Bıçak çok kolay ve pürüzsüz bir biçimde ensesinden içeri girmişti. Aynen bir hindinin içine fırın termometresini sokar gibi. Ardından kelepçelerle diğer polisin yüzünü parçalamıştı. Adam acı içinde inlemişti. Crichton adamın tepkisinden anladığı kadarıyla göz yuvalarını ezilip yassı bir hale gelmesinin çok acı verici bir tecrübe olduğunu tahmin etti. Polisi sonunda duvara toslatana kadar kelepçelerle defalarca vururken bunu düşünmüştü. Ancak o noktada artık acele etmesi gerektiğini fark etti ve adamı öldürmekle zaman kaybetmek yerine ayak bileklerindeki zincirlerin anahtarlarını alıp onları açtı. Polisin tabancasını alıp rahat ve kendine güvenir bir biçimde delil odasına doğru yürüdü. Crichton arabayı bir karoserin içerisinde durdurdu. Bir dakika sonra garajın kapısını aşağıya indirip kilitledi. Yakınlardaki bir çalışma tezgahının üzerine eliyle süpürerek aletleri, işe yaramaz araba parçalarını ve bir yığın yağlı çaputu yere attı. Ardından siyah spor çantasını arabanın arka koltuğundan alıp biraz önce temizlemiş olduğu tezgahın tam ortasına dikkatlice yerleştirdi. Parmakları titriyordu. Sonunda beklediği an gelmişti. Bu akşam kadınla işleri bittikten sonra şahit cihazı Crichton'ın üzerinde kullanacak ve o nihayet acıyı hissedebilecekti. En sonunda acı çekmenin nasıl bir şey olduğunu anlayabilecekti. Tam bir insan olmak nasıl bir şeymiş görebilecekti. Crichton gözlerini kapatıp ayrıntılı acı fantezilerini düşünmeye başladı. Örümcekler daha sadece başlangıçtı. Bıçakları ve çığlıkları, kolayca parçalara ayrılan yumuşak etleri ve etini delip geçen parçalara ayrılmış kemikleri düşündü. En sonunda acı denen o tarif edilemez hayaleti hissetmenin hayalini kurdu. Crichton henüz çantayı açamadan havada ani bir hışırtı duydu ve elinden neredeyse 2 santimetre uzak bir mesafede olan tezgahın tahtasının havaya uçtuğunu gördü. ''Arkanı dönme'' dedi arkasından gelen elektronik ses. ''Çantayı aç!'' ''Bana da yapmam gerektiğini söyleme!'' diye bağırdı Crichton. İkisinin de konuşmadığı gergin bir an geçti. Sonunda Crichton çantayı açıp süngeri çıkardı ve bir paspas sapından yapılmış 3 ayak üzerindeki radyoya, bunun ucuna yapıştırılmış teneke kutuya ve kırık bir kahve makinesine baka kaldı. Dişlerinin kenetlendiğini hissetti. ''Hayır!'' Dişlerini gıcırdı. ''Hayır, hayır!'' ''Cihazı dışarı çıkart!'' dedi ses. Crichton uydurma cihazı sadece çıkartmakla kalmadı. Elinde sadece bir dizi kırık parça kalıncaya kadar tezgahın üzerine defalarca vurarak paramparça etti. ''Demek'' dedi şahit, ''birileri yaratıcı olmaya karar vermiş.'' Crichton yere düşmüş olan kartı kaptı ve ''Federal ajan Bowers'tan, gerçek cihaz onda.'' ''Bizimle alay ediyor.'' dedi. ''Doktor Bowers'ı tanıyorum.'' dedi şehit. ''Onunla ben ilgilenirim. Sen buradan hemen git ve ortalarda görünme. 1 saat içerisinde seni ararım. Merak etme, gerçek cihazı alacağız. Bana güven.'' Crichton Malice karoserin köşesini inceledi. Şehidi göremedi. ''Gölgeler. Hep gölgeler içinde.'' Crichton artık bu aptal oyunları oynamak istemiyordu. Bu kadarı yeterliydi. ''Daha önce sana güvenmememi söylemiştin ve şimdi güvenmeni söylüyorum. Dediklerimi yap, aksi takdirde tüm bunlar sona erdiğinde istediğini elde edememiş olursun.'' Crichton'da hala polisin tabancası vardı. ''Bu karlısı pisliğin icabına bak hemen şimdi.'' Tabancasını çekti ve tam bunu yaptığı anda şehit Crichton'ın sağ eline bir kurşun sıktı. Tabanca gürültüyle yere düştü. ''Dikkatli ol Crichton'' dedi şehit. ''Hayatta kalıp bana yardım etmeni isterim. Ancak beni hayal kırıklığına uğratmaya karar verirsen, hayal kırıklığıyla da çok iyi başa çıkmasını bilirim.'' ''Tüm bu casus saçmalıklarından bıktım.'' Crichton kavgaya hazır bir biçimde gergin duruyordu. Ellerinden hissetmediği yaralardaki kesik et parçalarından kanlar yere damlıyordu. ''Bana kahrolası yüzünü göster.'' ''Öldürmek istiyorsan öldür beni ama tahminimce ilk önce ben sana zarar verebilirim. Eğer bunu yapacaksak, eğer bu gece bu işi bitireceksek yüzünü görmeme izin ver. Ya gösterirsin ya da benden bu kadar.'' Sonra kısa bir andan sonra gölgeler aralandı ve bir adam belirdi. Crichton neye uğradığını şaşırıp baka kalmıştı. Şaşkınlıktan ağzını kapatamıyordu. Gerçekten de karşısına en son aklına gelecek kişi çıkmıştı. Bu işi bu gece bitireceğiz. Artık elektronik ses yoktu. Nihayet, en nihayetinde o apaçık ortadaydı. Birlikte bitireceğiz. 90. bölüm. Ralph'le birlikte polis merkezine spor salonundan aldığımız büyük çamaşır torbalarını arabamıza taşıdık. Gerçek cihaz bendeydi. Ralph'in çantası ise benimki gibi görünsün diye ıvır zıvırla doluydu. Birilerinin bizi izliyor olması ihtimaline karşı Dr. Rigel Osborne'un evine farklı yollardan gittik ve takip edilmediğimizden emin olduktan sonra çantalarımızı kapının önüne taşıdık. ''Nasıl oynamak istiyorsun?'' diye sordum. ''Cassandra Lillo öldü. Onun kaçırılmasına karışan herkes cinayetle suçlanacak.'' Kapıyı çaldı. ''O anda uydur işte.'' ''Cassandra Lillo'nun evine ekip yolladın mı?'' Kapının diğer tarafından gelen ayak sesini duydum. ''Melis'in onun peşinden gidip başladığı işi bitirmesi mümkün.'' ''Yolladım.'' dedim Ralph. Bir dakika sonra kapı açıldı ve Dr. Rigel Osborne bize kapı aralığından baktı. ''Buyurun.'' Ralph eliyle kapıya bastırarak onu sonuna kadar açtı ve Doktor Osborne'u kenara itti. FBI dedi. Aceleyle rozetini gösterip içeri girmemizin bir mahsuru yok öyle değil mi Rigel? Sana sadece birkaç soru sormamız gerekiyor. Ralph ile aynı anda çamaşır torbalarını yere koyduk ve kapıyı arkamızdan kapattık. Siz kimsiniz? Osborne'un gözü seyiriyordu. Alt dudağı ısıtırılmaya alışık gibi görünüyordu. Sorun nedir? ''Bir köpek balığı araştırmacısı.'' dedim. ''Ölü bulundu.'' dedi Ralph meymenetsizce. Osborne'un yüzünün rengi attı. ''Ben ölmüş bir köpek balığı araştırmacısı hakkında hiçbir şey bilmiyorum.'' Birkaç defa dudaklarını ıslatıp kapıya doğru bakmaya başladı. Ralph'le ben de konuşmadık. ''Peki kadın nasıl öldü?'' ''Araştırmacının kadın olduğunu söylememiştik.'' dedim. Bu adam belli ki sorgulanmaya pek alışık değildi. Bu da işimizi kolaylaştırıp bilmemiz gereken her şeyi öğrenmemizi sağlar diye umdu. Ralph çamaşır torbalarından birini açıp cihazı çıkartmakla meşguldü. FBI ajanına yalan söylemek federal bir suçtur. Osborne Ralph'i cihazı çıkartıp kanepenin üzerine koyarken izledi. Sadece tahmin ettim. Yani demek istediğim kadın olduğunu bilmiyordum. Bunu nereden aldınız? Doktor Osborne dedim, bu cihaz hakkında bildiğiniz her şeyi öğrenmek için buradayız. Fazla zamanımız yok ve ikimizin de keyfi pek yerinde değil. Ardından Ralph'i işaret edip sesimi alçalttım, özellikle de onun. Doktor Osborne başını salladı. Bana cihazın yok edildiği söylenmişti. Bana kim söylemişti diye sordu Ralph. Victor Drake. Drake şehit miydi? ''Gidip onu bulacağım.'' dedi Ralph. ''Dur.'' Onu kenara çekip fısıldadım. ''İlk önce Drake hakkında bilmemiz gereken her şeyi öğrenmemiz lazım. Osborne'la işimizi bitirelim sonra Drake'e gideriz. İşin nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Oraya ne kadar çok delille gidersek o kadar çok delille ayrılırız.'' Ralph bir an için dediğimi düşündü ve onaylarcasına başını sallayıp Osborne'a ''Pekala konuş bakalım.'' Bu senin tek şansın ve eğer duyduklarım hoşuma gitmezse seni cinayete yardımdan tutuklarım dedi.
Cinayet mi? Ben hiçbir şey yapmadım. Ben bilmiyorum.
Dinle beni dedim. Sakin ol. En baştan başla. Bize bildiğin her şeyi anlat. General Cole Biscayne kız kardeşinin kumsaldaki evinin önüne park etti ve derin bir iç çekti. RUK projesi yönetim kurulu toplantısı bittiğinden beri Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve hatta Beyaz Saray'dan telefonlar alıyor ve onları cihazın imha olduğuna dair ikna etmeye çalışıyordu. Sonuçta yangın B-14 numaralı binayı tamamen harap etmişti. Olay yerinde veya kumsalda hiçbir şey bulunamamıştı ve kundakçı federal ajana saldırma teşebbüsünde bulunduğu zaman cihazın onda olmadığı anlaşılmış ve akabinde öldürücü güç kullanılarak federal ajana saldırması önlenmişti. Sonuç olarak uydu gelişimi gerileyebilirdi ancak uzun vadede her şey yoluna girerdi. Cole'un kız kardeşi geç saatlere kadar çalışıyordu ama Cole'a rahat etmesini, buzdolabından istediğini almasını ve kendisinin saat 22 gibi döneceğini söylemişti. Cole biraz yalnız kalabildiği için memnundu. Uzun, can sıkıcı ve stresli bir gün geçirmişti. Rahatlamaya ihtiyacı vardı. Gece serinlemişti. General arabadan indiğinde alışkanlık yüzünden kendi evinin çevresinde görmüş olduğu kişiyi hatırlayarak kız kardeşinin evinin etrafına göz gezdirdi. Ancak gölgelerin arasında kimse yoktu. Tabii ki orada kimse yoktu. Sebastian Taylor'la olan tüm bu mesele gereğinden fazla önemsenmişti. Taylor neredeyse 4 aydır kaçaktı. Eğer bir şey yapacak olsaydı şimdiye kadar çoktan yapardı. Aklında bu düşüncelerle General Cole Biscayne taş yoldan kız kardeşinin evine doğru yürüdü ve anahtarı kilide soktu.
33. ayrımın sonu. Sayfa 448.